Ayrım 10. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 128. Sioux'lar nasıl ortaya çıktılar? Brule Sioux. Bu hikaye Santi ile bir nene tarafından anlatılmıştır. Çok uzun ama gerçekten bir epey zaman önce su canavarı Umtehi insanlara savaş açmış ve dünyayı sular kaplamış. Belki de büyük ruh Wakan Tanka bir nedenle kızmıştı insanlara. Belki de daha iyi bir insan türü yaratmak amacıyla Umtehi'ye yol vermişti. Sular durmadan yükselip durmuş. Günümüzde kutsal lüle taşı ocağının bulunduğu yerin karşısındaki dağın dışında her şey sular altında kalmış. İnsanlar canlarını kurtarmak için oraya tırmanmışlar ama bunun bir faydası olmamış. Su bu dağı bile aşıp geçmiş. Dalgalar kayaları ve dağın zirvesini yerinden kopararak insanların üzerine yıkmış. Herkes ölmüş ve akan kanları pelteleşerek büyük bir göl haline almış. Kan zamanla kırmızı lüle taşına dönüşerek atalarımızın mezarı da denilen lüle taşı ocağını meydana getirmiş. İşte bu yüzden kırmızı lüle taşından yapılma çubuklar bizler için son derece kutsaldır. Onun kırmızı çanağı atalarımızın etinden ve kanından, çubuğu çok önceleri ölmüş olan bu insanların bel kemiğinden, tüten dumanı ise onların nefesinden oluşmuştur. Size bir şey diyeyim mi? Bir ayin sırasında kullanıldığında bu çubuk Cihanunpa canlanır, ondan çağlayan gücü hissedebilirsiniz. Umtehi, büyük su canavarı da taş olmuş bu arada. Belki Tümkashila, büyük baba ruh, onu cezalandırmıştır. Ortalığı sellere boğduğu için onun kemikleri günümüzde Badlands yöresindedir. Sırtı uzun, kocaman bir yay şeklindedir ve omur kemiklerinin kırmızı ve sarı kayalar halinde upuzun sıralandığını görebilirsiniz dağın yamacında. Ben gördüm onları. O yamaca tırmandığımda içim korkuyla doldu çünkü Umtehi'yi hissedebiliyordum. Altımda kıpır kıpırdı. Sanki beni alaşağı etmek ister gibi. Ama gelin görün ki nesiller öncesinde bütün insanlar ölüp gittiğinde bir kız, çok güzel bir kız sağ kalmış. Bu şöyle olmuş. Sular insanların sığındığı dağın yamacını aştığında kocaman bir benekli kartal Wambli Galeska çıka gelmiş ve aşağı doğru süzülerek kızın ayaklarını yakalamasına izin vermiş. Kız ayaklarını asılı halde Black Hills'in en yüksek kayalık zirvesinin en ucunda durmakta olan bir çam ağacının en üst dallarına doğru uçup gitmiş. Bu kartalın yuvasıymış. Suların ulaşamadığı tek yer burasıymış. Eğer insanlar oraya kaçsalarmış, hepsi sağ kalırmış ama burası bugün büyük şehirlerimizde yükselen gökdelenler kadar dik ve düz, iğne ucu gibi bir tepeymiş. Büyük babamın bana dediğine göre bu kayalık tepe belki de Black Hills'de olmayabilirmiş. Belki de burası Wyoming'deki o yer, beyazların deyişiyle Devil's Tower, şeytanın kulesi olabilirmiş. Her iki yerde son derece kutsaldırlar zaten. Wambli bu kızı yanına almış ve onunla evlenmiş. O zamanlar insanlar ve hayvanlar arasında sıkı bir bağ olduğundan bunu yapabilmiş. Kartalın karısı hamile kalmış ve ona biri erkek, biri kız ikiz doğurmuş. Çok mutlu olmuş ve tekrar çoğalabiliriz artık. Vastay, ne iyi değil mi? Demiş. Çocuklar işte tam orada, o uçurumun tepesinde dünyaya gelmişler. Sonunda sular çekilince Wambli'yi çocuklara ve annelerine oradan inmelerinde yardımcı olmuş ve onları yere indirerek bir ulus olun, büyük bir ulus, Lakota Oyate olun demiş. Oğlan ve kız büyümüşler. Dünyadaki tek erkek o delikanlı, doğurma çağına gelmiş tek kadın da o kızmış. Evlenmişler ve çocukları olmuş. Bir ulus doğmuş böylece. Ya işte böyle, bizim ulusumuz bir kartaldan türemiştir. Biz bir kartal ulusuz. Bu pek güzel, övünülecek bir durum. Çünkü kartal kuşların en akıllısı ve erdemlisidir. O ulu ruhun habercisi büyük bir cengaverdir. İşte bu yüzden hep kartal tüyü takmışızdır ve hala da takmaktayız. Biz büyük bir ulusuzdur. Bunu diyen benim. Lame Deer. 1969 yılında Güney Dakota Winner'da Lame Deer tarafından anlatılmış, Richard Erdoğan tarafından kaleme alınmıştır. Gökyüzünün yukarı itilmesi. Snohomish. Bu hikayeyi anlatan reis William Shelton, bu efsanenin ona küçük bir çocukken insanların azmettiği takdirde neler başarabileceğini göstermek amacıyla kendisine aile büyükleri tarafından anlatıldığını söylemiştir. Yaratıcı ve değişimci, creator ve changer, dünyayı ilk doğuda kurmuş ve yarata yarata batıya doğru gelmiş. Birçok lisanı da beraberinde taşımış, her birini yaptığı yeni bir grup insana vermiş. Paget Sound'a ulaştığında burayı o kadar sevip beğenmiş ki daha ileri gitmek istememiş. Ama yanında fazladan bir sürü lisan kalmış ve o da bunları Paget Sound'un her yerine ve kuzeye doğru savurmuş. İşte bu yüzden bu yörede çok çeşitli Kızılderili lisanı konuşulur. Bu insanlar bir araya gelip konuşamazlarmış ama yaratıcının dünyayı yapış şeklinden hiçbiri memnun gibi görünmüyormuş. Gökyüzü o kadar alçakmış ki uzun boylu olanlar kafalarını çarpıyorlarmış. Bazen insanlar yapmaları yasak olmasına rağmen yüksek ağaçlara tırmanarak kendilerine ait sözleri öğrenip Skyworld'e, gökyüzü dünyasına giriyorlarmış. Sonunda değişik kabilelerden bilge insanlar bir araya gelerek gökyüzünü yükseltmenin yollarını aramaya başlamışlar. Çareyi insanları bir araya toplayarak göğü yukarı doğru ittirmeye çalışmakta bulmuşlar. Meclisin içinden bir bilge adam, bunu başarabiliriz demiş. Eğer hepimiz birden aynı anda itersek, bu itme işinde herkese, bütün insanlara, hayvanlara ve kuşlara ihtiyacımız var. Bilge kişilerden biri, aynı anda itip itmediğimizi nasıl anlayacağız diye sormuş. Bazılarımız dünyanın bu tarafında, bazılarımız da diğer tarafında yaşıyor. Hepimiz aynı lisanda konuşmuyoruz. Herkesin aynı anda itmesini nasıl sağlayacağız? Bu meclisteki herkesin kafasını karıştırmış ama sonunda işlerinden biri işaretleşmeyi önermiş. Her şey hazır olup da itme zamanı geldiğinde içimizden biri yaho diye bağırsın. Bu hepimizin dilinde beraberce itin demektir. Bunun üzerine meclisteki bilge kişiler bütün insanları, hayvanları ve kuşları gökyüzünü itecekleri günden haberdar etmişler bir bir. Herkes devasa köknar ağaçlarından sırıklar yapmışlar gökyüzünü yukarı doğru itmek için. Gökyüzünün yukarı itilme günü gelip çatmış. Bütün insanlar ellerini aldıkları sırıkları gökyüzüne dayamışlar. Derken bilge kişiler yaho diye bir ağızdan bağırmışlar. Herkes birden itmiş ve gökyüzü birazcık kıpırdamış yerinden. Bilge kişiler yaho diye bir kez daha bağırmışlar ve herkes bir kez daha itmiş olanca gücüyle. Kaldırılıp da bugün olduğu duruma gelene kadar yaho diye bağırmaya ve gökyüzünü itmeye devam etmişler. O günden beri kimse ne kafasını çarpmış gökyüzüne ne de gök dünyasına tırmanmayı başarmış. İşe bakın ki üç avcı toplantı sırasında olup biteceklerden habersiz ava çıkmışlar. Tam herkes göğü yukarı itmeye hazırlanmışken üç avcıyla dört yabani geyik gökyüzünün neredeyse dünyaya değdiği yere varmışlar. Geyikler gök dünyasına sıçramışlar üç avcı da peşlerinden. Gök yükseltilince onlar da beraber yükselmişler. Bunlar gök dünyasında yıldızlara dönüşmüşler ve o günden beri gece olduğunda dünyadan görülebiliyorlarmış. Üç avcı Big Dipper'ın büyük ayı sapını, geyikler ise çanağını oluşturmuşlar. Ortadaki avcının köpeği de minik bir yıldız olarak belirmiş gökyüzünde. İki kanoya binmiş üçer kişiden altı adam olmak üzere başkaları da yakalanmış gökyüzünde. İnsanlar gökyüzünü yukarı iterlerken minik bir balık da yukarılarda gezmekteymiş o sırada. Böylece bunların hepsi sonsuza dek kalmışlar gökyüzünde. Bir zamanlar dünyada yaşıyor olsalar da bu avcılar, geyikler, küçük köpek, minik balık ve adamlar artık birer yıldız olmuşlarmış gökyüzünde. Biz hala birlikte zor bir iş yaparken ya da ağır bir kanoyu kaldırırken yaho diye bağırırız. Oh dediğimizde bütün gücümüzü veririz o işe ve o kısmını seslerimizi yükselterek uzatır yaho diye uzun uzun bağırırız. 1953 yılında Ella Clark tarafından kayda alınmıştır. Üst Dünyada Ortaya Çıkış Akoma. Bu efsane Batu Pueblo kabilesinin anaerkil sosyal yapısını ortaya koymaktadır. Latik, olmadır, anaların anası, kendi inandığı tanrıları kendisi yapar. İlk başta iki dişi insan doğmuş. Yeryüzü varmış ama ne zamandır var olduğunu kimse bilmiyormuş. İki kız yer altında, Cipapo denilen bir yerde doğmuşlar. Ortalık kapkaraymış ama iki kız büyüdükleri sürede el yordamıyla birbirlerini tanır olmuşlar. Hiç ışık görmediklerinden pek ağır gelişiyorlarmış. Olgunluk çağına geldiklerinde bir ruh, Tişi Tinako onlarla konuşmuş ve yiyecek sağlamış. Yavaş yavaş kendi başlarına düşünür olmuşlar. Bir gün ruhtan kendilerine görünmesini istemişler ve dişi veya erkek mi olduğunu sormuşlar. Ama Tişi Tinako'nun onlara verdiği tek yanıt, karşılarına çıkmasına izin verilmediği olmuş. kadın ruha isimlerini bile bilmeden neden karanlıkta yaşamak zorunda olduklarını sormuş. Ruh onlara yerin altında nuktimi olduklarını ve her şey uygun olup da gün ışığına çıkacakları güne kadar sabırlı olmalarını söylemiş. Bu beklemeyle geçen uzun süre içinde Tişitinako Rin'i öğretmiş. Bir gün iki kız kardeş armağanlarla dolu bir sepet bulmuşlar. Sepette her türden tohum ve hayvanların minik kopyaları varmış. Tişitinako onlara bu sepetlerin adı Utsiti olan babaları tarafından yollandığını ve onlardan bu armağanlarını gün ışığına çıkarmalarını istediğini anlatmış. Tişitinako sepetinizde dört cins ağacın tohumları var. Onları ekin, ağaçlar tırmanmak için lazım demiş. Kız kardeşler göremediklerinden sepetin içindeki nesneleri elleriyle yoklayarak bu o mu diye sormuşlar. Ve Tişitinako evet ya da hayır diye cevap vermiş. Bu yolla dört tohumu ayırt etmişler ve onları yeraltı dünyalarında toprağa gömmüşler. Tohumların hepsi filizlenmiş ama ışık görmediklerinden pek yavaş gelişiyorlarmış. İki kadın uzun bir uykuya yatmışlar ve uyandıklarında elleriyle yoklayarak ağaçların ne kadar büyümüş olduklarını kontrol etmişler. İçlerinden biri çam, diğerlerine göre daha hızlı büyüyormuş ve bir süre sonra yeteri kadar uzayınca ucu yukarıdaki toprakta bir delik açmış ve gün ışığı içeri dolmuş. Yine de açılan delik kadınların geçebileceği büyüklükte değilmiş. Tişitinako'nun yardımıyla sepetlerinde duyup Porsuk adında bir hayvanın minik kopyasını bulmuşlar. Porsuk'tan canlanmasını isteyen iki kız kardeş ona ağaca tırmanmasını ve deliğin etrafını genişletmesini söylemişler. Ona gün ışığına çıkmamasını tembih ettiklerinden hayvan yukarı tırmanıp deliği genişlettikten sonra hemen geri dönmüş. Teşekkür edip ona ödül olarak bizimle beraber dışarı ışığa çıkacak ve mutlu bir hayat yaşayacaksın demişler. Bundan sonra Tişitinako onlara sepetlerinde Tavayinu'yu çekirge bulmalarına yardım etmiş. Ona can vererek ondan kenarlarını sıvayarak deliği düzlemesini istemişler. Ona da ışığa çıkmamasını tembihlemişler. Ama meraklı çekirge işini bitirdikten sonra geri dönmeden önce şöyle etrafa bir göz atmak üzere delikte dışarı çıkıvermiş. Kadınlar ona üç kere dışarı çıkıp çıkmadığını sormuşlar. O da üç kere çıkmadığını söylemiş. Dördüncü bir kere sorunca çekirge itiraf etmiş. Nasıl bir yer orası diye sormuşlar. Yalnızca tesipi, dümdüz uzayıp gidiyor diye karşılık vermiş. Kadınlar, bugünden sonra herkes seni Tisika diyebilecek demişler. Bizimle yukarı gelebilirsin ama sözümüzden çıktığın için gün ışığını çok kısa bir süre göreceksin. Evin yerin altında olacak ve çok kısa bir süre yaşayacaksın. Her mevsim yeniden doğacaksın. İki kız kardeşin yaşadığı yere bir ışık huzmesi vuruyormuş. Tişitinako artık dışarı çıkma zamanınız geldi demiş. Yukarı çıktığınızda güneşin doğmasını bekleyin. Bu yöne Hanami, doğu derler. Sepetinizde bulacağınız polenler ve kutsal mısır unundan yemeklerle güneşe dualar edin. Size ışık verdiği için ona şükredin. Uzun bir yaşam ve mutluluklar dileyin kendinize. Yaratılmışlığınızın size getirdiği görevler için başarı dileyin. Tişitinako onlara dualar ve yaratılış şarkıları öğretti. Sonra da insanlar arkalarında porsuk ve çekirge olduğu halde çam ağacına tırmanmışlar. Gün ışığına adım atar atmaz iki kız kardeş sepetlerini yere koymuşlar ve ilk kez içinde ne olduğunu görmüşler. Gökyüzü gitgide aydınlanmış ve derken güneş yüzünü göstermiş. Ona doğru baktıklarında gözleri acımış çünkü güçlü ışığa alışık değillermiş. Dua etmeye başlamadan önce Tişitinako onlara sağ taraflarının en iyi kollarının olduğu tarafın güney, ters tarafı ise kuzey olduğunu anlatmış. Güneşin batacağı yer batı ise arkalarında kalıyormuş. Yer altındayken Nukumu'yu aşağıya öğrenmişlermiş zaten. Daha sonra babalarının nerede olduğunu sorduklarında Tişitinako onlara Tuyunami, göğün dördüncü katında demiş. Dua etmek için beklerlerken sağ taraftaki kız en iyi elini hareket ettirmiş ve ona yaşama getiren anlamında Latik demişler. Tişitinako ona hadi şimdi de sen kardeşine bir at tak bakalım demiş. Kısa bir şaşkınlık geçiren Latik daha sonra kardeşinin sepetinin kendisininkinden daha dolu olduğunu fark etmiş. Bunun üzerine kardeşine Nao Tisiti, sepeti daha bereketli adını takmış. Dua edip yaratılış şarkısını söylemişler ve ilk kere Tişitinako'ya niçin yaratılmış olduklarını sormuşlar. Ruh, sizi yaratan ben değilim. Bu babanız Us Tisiti idi. O yeryüzünü, güneşi ve daha birçok şeyleri yarattı ama hala doymadı. Bu nedenle kafasında sizi tasarladı. Bütün yeryüzüne hükmedecek ve sepetinizin içindeki size verdiği şeyleri yaratacaksınız. Dişi Tinako'ya, peki sen kimsin diye sormuşlar ve de neden bize görünmüyorsun ki senin kim olduğunu görebilelim ve beraberce yaşayalım. Ruh, ben de sizler gibi dişiyim demiş ama bir insan gibi nasıl yaşanır bilmiyorum. Babanız beni size eğitmekle görevlendirdi ve ben de hep arkanızda olacak, sizi kollayacağım. İlk günün sonunda karanlık basınca kız kardeşlerin ödü kopmuş. Dişi Tinako'nun onları aldattığını sanmışlar ama ruh onlara durumu izah etmiş. Bu hep böyle olacak, korkmayın. Güneş hep batacak ve bir ertesi gün doğudan tekrar doğacak. Karanlık basmışken yatıp dinlenin. Bunun üzerine kız kardeşler yatıp uyumuşlar ve ertesi sabah güneş doğmuş. Onun verdiği sıcaklıkla mutlu olan kardeşler kendilerine öğretildiği gibi ona dualar etmişler. Dişi Tinako, Naotisiti'ye hangi kabileye ait olmak istediğini sormuş. Naotisiti, güneşi görüyorum şu anda. Benimki güneş kabilesi olsun demiş. Ruh bu sefer Latike sormuş istediği kabileyi. Latike'nin gözüne sepetindeki kutsal unun yapıldığı mısır çarpmış ve bunun üzerine benim kabilem Yakahano, kızıl mısır kabilesi olsun demiş. Güneş çok fazla parladığından Latike'nin gözleri rahatsız olmuş. Saçlarının yüzüne perde yapmak amacıyla kafasını yana doğru eğince yüzünde kırmızımsı bir gölge oluşmuş. Dişi Tinako, güneş sana göre değil demiş. Bak Naotisiti'yi nasıl aydınlatıyor ve o da ne kadar beyaz duruyor. Bir telaş Latike de yüzünü güneşe çevirmiş. Ama güneş onu Naotisiti kadar beyaz göstermemiş ve Latike'nin aklı gerilerken Naotisiti'ninki gitgide açılmış. Öyle de olsa her ikisi de Dişi Tinako'nun kendini öğrettiklerini harfiyen yerine getiriyormuş. Dişi Tinako kız kardeşleri, bugünden itibaren kuzey, batı, güney ve doğu olarak her yöne sis hükmedeceksiniz demiş. Bu Sisiti'nin yaratmanız için sepetlerinize koyduğu her şeyi çıkarın bakalım ortaya. Çünkü o sizleri dünyayı kurmakta kendisine yardımcı olasınız diye yarattı. Şimdi sıra tohumların ekilmesinde. Kız kardeşler o güne kadar hiç yemek yememiş olduklarından sepetlerindeki tohumların neye yaradığını kestiremiyorlarmış. Dişi Tinako, önce o tohumu ekin. Yetiştiğinde size yiyeceğiniz bir parça sunacaktır demiş. Pek meraklanan iki kadın her gün büyümekte olan ekini dikkatle gözlemişler. Ruh onlara ekinin başını göstermiş ve çok geçmeden her sabah güneşe sunabilecekleri polenleri ve kutsal mısır unları olmuş. Naotisiti bazen bir parça üşengeçlik gösterse de bunu hep yapmışlar. Bir süre sonra mısırlar sertleşip olgunlaşmış. İatik bitkiye bir zarar vermeden dikkatlice iki koçanını koparmış. İatik ise hızla çekip koparınca onu biraz daha nazik davranması için uyarmış. Dişi Tinako, mısırın pişirilmesi gerektiğini söylemiş ama kız kardeşler pişirmenin ne demek olduğunu bilmiyorlarmış. Ta ki o akşam gökten kızıl bir ışık düşene kadar. Onlara bunun ateş olduğunu anlatan ruh, onlardan bir kepçe kadar ateş alıp düz bir kayanın üstüne koymalarını ve sonra da bunu çam ağacı dallarıyla beslemelerini istemiş. Dişi Tinako'nun dediklerini yerine getiren kızlar, mısırı kavurmuşlar ve sepetten çıkardıkları tuzla tat vermişler. Naotisiti bir parça alarak yemiş ve yediği şeyi çok güzel bulmuş. Sonra bir lokma da İatik'e vermiş ve böylece kız kardeşler ilk yemeklerini yemiş olmuşlar. Ruh onlara, çok uzun bir zamandır oruç tutmaktaydınız ve sizi babanız besliyordu. Şimdi artık yaşamak için yemeğinizi kendiniz yemelisiniz demiş. Kız kardeşler dört bir yönde tuzun ortaya çıktığı toprağa dualar edecek. Tuzların hayat vermeyi öğrenmişler. Sonra Dişi Tinako onlara bir hayvanı, fareyi yaratmak için söylemeleri gerekli ilk şarkıyı öğretmiş. Şarkıyı söyledikten sonra canlan fare demişler ve çantalarındaki fare şeklindeki figür soluk alıp vermeye başlamış. Ona hadi git ve çoğal demişler ve fare koşarak kaçmış ve daha bahar sona ermeden bir sürü çocuk yapmış. Dişi Tinako onlara bunlardan birinin nasıl yakalanıp mısırla beraber pişirilerek yenilebileceğini göstermiş. Farede pek fazla et yokmuş ama tadı hiç de fena gelmemiş onlara. İki kadın yemek için eti daha bol hayvan var mı acaba diye sepetlerine baktıklarında orada bir sıçan, bir köstebek ve bir yabani köpek bulmuşlar. Dişi Tinako onlara hayat vermeden önce beslenmeleri için çayırlara ot ekmelisiniz demiş. Kız kardeşler çantalarından çimen tohumu alarak kuzeye, batıya, güneye ve doğuya olmak üzere her yere serpmişler ve çok geçmeden bütün yeryüzünü otlar kaplamış. Sonra da nefes almaya başladıklarında kulaklarını isimlerini fısıldayarak Bütün bu hayvan şekillerine can vermişler. Uzaklara koşup çoğalmalarını söylemeden önce bu üç hayvana yerin altında yaşamaları gerektiğini söylemişler. Çünkü o zamanlar yeryüzünde hiç gölge yokmuş. Dişi Tinaku, artık dağları yapacağız demiş. Sonra sepetten bir taş alıp belli sözler mırıldanarak kuzeye doğru atmayı öğretmiş onlara. Taşın düştüğü yerde koca bir dağ yükselmiş. Aynı şeyi diğer yönlere de yapmışlar ve etraflarında bir sürü dağlar belirmiş. Ruh, peki dağlarımızı yaptık demiş ama şimdi onları yeşerip büyüyen şeylerle kaplamalıyız. Kız kardeşler yerin altında dikmiş oldukları ağaçlardan tohum toplayarak bunları dört yana doğru serpmişler. Dişi Tinaku, upuzun ağaçlar bitecek demiş ve de öyle kalın olacaklar ki kerestelerinden evler yapabileceksiniz. Sepetlerin içinde arta kalan daha bir sürü tohum varmış. Kadınlar bu dağın yamaçlarında bir de yemek için meyveler ver bizlere. Sizin yeriniz dağlar, büyüyecek ve yararlı olacaksınız diye duaları okuyarak fıstık çamı, sedir, meşe ve ceviz olmak üzere meyve veren ağaçlar dikmişler. Daha sonra da dişi Tinaku'nun önemli olduklarını söylediği bal kabağı, kabak ve fasulye gibi tohumlar da ekmişler. Bu ekinler büyürken de onlara nerelerinin yenilebileceğini öğretmiş. Bu arada iki kız kardeş de büyüyorlarmış ve daha çok besine ihtiyaçları varmış. Önce tavşanlar, çayır tavşanları, antiloplar, karacalar ve sonra da geyik, yaban geyiği, dağ koyunu ve bizonları olmak üzere artık daha büyüyecek hayvanlar getiriyorlarmış yeryüzüne. Bizonlara ovalarda, geyiklere dağlarda ve koyunlara da dağların en yüce tepelerinde kalmalarını söylemişler. Onların etini yemişler ve bundan büyük keyif almışlar ve her yemeğe başlamadan önce de babalarına dualar etmişler. Kız kardeşler, dağ aslanları, kurtlar, yaban kedileri ve ayılar gibi güçlü kuvvetli ve kendileriyle aynı avların peşinde koşan hayvanları da getirmişler yeryüzüne. Küçük avlar yakalayan kartal, şahin gibi kuşların yanında etrafa güzellikler katan parlak renkli kuşlar da yaratmışlar. Sonra yaban hindisini yaratıp ona uçmayı yasak etmişler. Küçük kuşlara dağlarda ve yaylalarda buldukları her çeşit tohumlarla beslenmesini söylemişler. Dişi Tinaku henüz balık, yılan ve su ve kara kaplumbağaların yaratılması gerektiğini işaret edince, kız kardeşler bunları da yaratmışlar ve etlerinin tadına bakmışlar. Bunların bazılarının yenebileceği, bazılarının ise etlerinin pek lezzetsiz olduğu kararına varmışlar. Derken yeryüzü bir sürü canlı hayvanla dolmuş. İyatik'in sepetindeki kendine ait tohum ve canlı şekillerini kullanmakta eli bolken, Naughty City bu konuda biraz fazlaca bencil davranıyormuş. İyatik'in sepetindeki kendine ait tohum ve canlı şekillerini kullanmakta eli bolken, Naughty City bu konuda biraz fazlaca bencil davranıyormuş. Naughty City'nin sepetinde bayağı bir canlı şekli kalmışmış ve şekillerinin birçoğuna daha can vermek üzere bir şans istemiş. İyatik, ben senden büyüğüm diye karşılık vermiş. Sen benim küçüğümsün. Naughty City, bu doğru mu? Demiş. Aynı anda doğduğumuzu sanıyordum. Gel bu konuda bir sınama yapalım aramızda. Yarın sabah bakalım güneş ilk hangimiz için doğacak? Latik sınamaya razı gelmiş ama kız kardeşinin bir şekilde kendisini öne çıkaracak olmasından korkuyormuş. Joeka'ya, taksan diye bilinen beyaz bir kuşa başvurmuş ve ondan derhal doğuya doğru uçarak kanatlarını kullanıp güneşin Naughty City'ye ulaşmasına engel olmasını istemiş. Kuşçağız hızla ve ta uzaklara uçmuş çünkü İatik ona hiç durmamasını emretmişmiş. Karnı acıkmaya başlamış ve yerde aslanların avlamış olduğu bir leş görünce dayanamayıp konmuş. Geyik leşinin böğründe bir delik varmış. Kuş bağırsaklardan yemek için kafasını delikten sokmuş ve sonra da beyaz tüylerinin toz toprak ve kan içinde kaldığının farkına bile varmadan yoluna devam etmiş. Saksan tam vaktinde güneşin doğuşuna yetişmiş. Naughty City'ye gölge yapacak şekilde kanatlarını güneşin sol yanına doğru germiş. Bu şekilde güneş ışıkları ilk olarak İatik'e vurunca Naughty City küplere binmiş. İatik, saksağına çenesini tutmasını ve bundan asla bahsetmemesini söylemiş. Derken kuşun tüylerinin leş gibi olduğunu fark edince, yolda durup yemek yediğin için bugünden sonra hep leş yiyeceksin ve tüylerin beyaz değil, siyah beyaz benekli olacak. İki kardeş de artık birbirlerine karşı garez duyuyorlarmış. Naughty City'nin kafasından İatik'i alt edecek planlar geçiyormuş ama İatik onu gözlüyor ve her şeyi anlıyormuş. Naughty City, İatik'in mutsuz olduğunu farkındaymış. İatik ise kardeşin tek başına dolaştığını gözden kaçırmıyormuş. Dişi Tinako, onlara daha evvel babalarının çocuk sahibi olmayı düşünmelerini yasakladığından bahsetmişmiş. Uygun zamanı geldiğinde başka insanlar doğurabileceklerine dair onlara söz vermişmiş. Ama tam o sırada Nao Tisiti'nin karşısına çıkıveren bir yılan, "Neden böyle hüzünlüsün? Kendi cinsinden bir çocuk doğursan halbuki kardeşinle geçinemediğin için bu kadar yalnız hissetmezdin kendini," demiş. Nao Tisiti, "Peki çaresi ne?" diye sormuş. "Gökkuşağına gir, o sana anlatır." Bundan kısa bir süre sonra Nao Tisiti, yağmurlu bir havada bir kayanın üstünde oturuyormuş. Hava o kadar sıcakmış ki yağmur damlaları yere düşer düşmez cızırdayıp kayboluyormuş. Damlalardan faydalanmak için sırt üstü yatmış. Su içine işlerken gökkuşağı üstüne düşeni yapmış ve o da farkına bile varmadan hamile kalıvermiş. Iatik, kardeşinin günden güne çok fazla kilo aldığını farkındaymış ve bir süre sonra Nao Tisiti iki oğlan çocuğu doğurmuş. Dişi Tinako burnundan soluyarak yanlarına gelmiş. "Neden babanın emirlerine karşı geldin?" diye sormuş. "Senin işlediğin günah yüzünden beni yanına alıyor işte bak. Artık yalnız başınasın." Dişi Tinako onları bırakıp gitmiş ama işe bakın ki iki kardeş üzülecekleri yerde daha bir mutlu olmuşlar. Zaman içinde Nao Tisiti çocuklarından birinden hiç hoşlanmayınca onu yanına alıp Iatik büyütmüş. İki kadın hala geçinemiyorlarmış ama çocuk büyütmekle uğraştıklarından bunu düşünmeye bile fırsat bulamamışlar. Çocuklar bir epey büyüdüklerinde Nao Tisiti kardeşini, "Biz bir arada gerçekten hiç mutlu değiliz. Sepetlerimizde kalanları paylaşarak ayrılalım. Kotarması zor şeyler de olsa sepetimde hala bir sürü şey var," demiş. Nao Tisiti sepetinden koyunları, inekleri ve buğday ve sebze tohumlarıyla bir sürü madde çıkarmış. Ama Iatik bunlarla uğraşması zor diyerek hiçbirini kabul etmemiş. Nao Tisiti sepetine tekrar bir göz atmış ve yazılı bir şey bulmuş. Bunu önermiş ama kardeşi bunu da reddetmiş. Nao Tisiti, "Bu önerdiğim şeylerden bir ikisini kabul etmeliydin," demiş. Uzun zaman sonra tekrar bir araya geldiğimizde, "İçinde bulunduğum duruma burnun sızlayacak çünkü. Hala kardeş olacağız ama ben gene senden çok iyi durumda olacağım." Büyüttüğü oğlunu yanına alan Nao Tisiti, doğuya doğru giderek gözden kaybolmuş. Iatik diğer çocuğa, "Biz babamızın vermiş olduğu elimizdekilerle burada yaşamaya devam edeceğiz," demiş. Yıllar geçip gitmiş aradan ve Tiamuni adını verdiği oğlu büyümüş ve kocası olmuş. Iatik ona bir kız çocuğu doğurmuş. Çocuk kız kardeşinin kabilesine, Sun kabilesine girmiş. Bebeğin doğumunun 4. gününden sonra Iatik, onun eline polen ve kutsal mısır yemeği vererek onu güneş doğasına çıkarmış. Ve Iatik, bundan sonra dünyaya getirdiği bir sürü çocuğa, gün ışığına çıktığında kendine öğretilmiş olan aynı adetleri bir bir devam ettirmiş. Iatik'in çocukları bir arada yaşamış ve giderek çoğalmaya başlamışlar. Onları anneleri hükmetmiş çünkü, dişi Tinako gittiğinden beri artık kendi gücüne kavuşmuşmuş. Ama Iatik'in aklı başka liderler yetiştirmekte olduğundan, kendi sepetinden çıkarttığı toprağa can vererek mevsimlerin ruhlarını yaratmış. İlk başta kış ruhunu yaratarak ona, "Sen Kuzey Dağı'nda oturacak ve kış geldiğinde her şeye can vereceksin," demiş. Bir sonra ilkbahar ruhunu yaratmış ve onu da Batı Dağı'na yollamış. Yaz ruhunu güney, sonbaharı ise Doğu Dağı'na yollamış. Bu dört ruh doğurduğu çocukların aksine pek çirkinlermiş. Her birine ne yapacağını öğretmiş. Kışı kar yağdırmakla, ilkbaharı dünyayı ılıtmakla, yazı dünyayı ısıtmakla, sonbaharı ise bitkilerin ve çiçeklerin kokularından hoşlanmayarak onları ortadan kaldırmakla görevli kılmış. Ve Iatik çocuklarına nem, sıcak, olgunlaşma ve donma ruhlarına nasıl dua edeceklerini öğretmiş. Iatik bundan sonra sepetinden toz toprak çıkararak tanrılara can vermiş. İlkinin adını Tisit Senus koymuş. "Ona pek yakışıklısın," demiş. "Ama sana seni biz insanlardan farklı kılacak bir maske vereceğim." Maskeyi bizon derisinden yapmış. Onu çeşitli toprak boyalarıyla renklendirmiş ve tüylerle süslemiş. Tisit Senus'un boynuna yaban kedisi derisinden yapılma bir gerdanlık takmış ve bedenini boyamış. Ona bir eteklik, bir kemer ve mokasenler vermiş. Her iki bileğine kaytan ipler bağlamış ve kollarına bizon postu motifleri çizmiş. Kalçalarına ise ladin ağacı dalları bağlamış. "Gördüğün gibi bir sürü başka tanrılar yarattım," demiş. "Seni onların başı olarak atıyorum. Onları sen başlatacaksın." Başlangıç olarak onlara Hint kenevirinin haşhaşından ikram etmiş ve sonra hepsine seslenmiş. "Bu andan itibaren size yapmış olduğum kıyafetleri giyeceksiniz. Sizler yağmurun ruhlarısınız ve istendiği zaman halkımın gözleri önünde dans ederek yağmur yağdırmakla yükümlüsünüz. Ölene dek size minnet duyacaklardır ve tanrıların her birine tek tek gerekli emirleri ve giysileriyle beraber edecekleri duaları da verdikten sonra onlara dört dağın her birinde ayrı ayrı odaları olacağını söylemiş. Böylece her şey yoluna girmiş olacakmış. J. Darrell Ford'un 1930 yılında kayda aldığı bir efsaneye ve çeşitli şifahi dinletilere dayanmaktadır. Hopiler bunu, Bahana'nın kız kardeşleri yerine erkek kardeşleri koyarak kayıp beyaz kardeşin hikayesi olarak anlatır. Hikayenin bu versiyonu sin, günah kelimesinin geçmesiyle İspanyolların etkisi altında kalındığını gösterir. Bu ifadeye Columbus, Amerika'yı keşfedene kadar kıtada hiç rastlanmaz. Hele Nootisiti'nin yılan tarafından kandırılması İncil'den bir motif olarak kabul edilebilir. 10. ayrımın sonu sayfa 140.